إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Şura suresinde Allah Azze ve Celle başınıza gelen her musibet başka bir sebepten dolayı değil, kendi ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir buyurmuştu. Yani başkasından bilmeyin, kendinizden bilin, başkasını suçlamayı bırakın, kendinizi suçlayın. Özellikle kafirler ve mücrimler, onların derecelerinin yükselmesi diye bir şey söz konusu olmayacağı için onların başına gelenler tamamen kendi günahlarıyla alakalıdır. Müminlerden bazılarının başına gelen musibetler ise onların derecelerini yükseltmek için olabilir. Onların sevap kazanması, daha çok dereceler kat etmesi için olabilir. Kafir ve mücrim için böyle bir şey söz konusu olmadığından onlar başlarına gelen musibetlerle derece kazanmazlar. Onların sevapları da artmaz. Sadece onlar kendi günahlarını çekmiş olurlar. O yüzden bir kafir ve mücrim hakkında onun başına gelen bir musibetin onun derecesini yükseltmek için olabileceğini, sevabını arttırmak için olabileceğini söyleyemeyiz. Çünkü böyle bir ihtimal yoktur. Mümin için böyle bir ihtimal söz konusudur. Müminin başına gelen musibetler, derecesini yükseltmek için, sabrını genişletmek için, başkalarına örnek olması için, sevabının çoğalması için olabilir. Ve madem ki başımıza gelen musibetler mümin de olsak, belki bir kısım musibetler derecemizi yükseltmek için olsa da, sabrı öğrenmemiz için olsa da, fakat bir takım musibetler de var ki günahlarımızdandır. Kim olursa olsun, peygamberler dışında bu ihtimal söz konusudur. Belki müminin de başına gelen bir takım musibetler günahlarından kaynaklanır. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem öyle buyurmuştur. Ayağınıza bir diken batsa Bunun bir sebebi vardır. Bir damarınızda bir ufak bir problem meydana gelse, kazandıklarınızdandır. Kendisine her yaptığımız hatanın karşılığını, günahın cezasını görecek miyiz ya Resulallah diye sorulduğunda, evet demişti, çektiğiniz bütün sıkıntılar o kazandığınız günahlara karşılıktır. Çektiğiniz sıkıntılar o günahlarınızın karşılığıdır. Dolayısıyla mümin için bu bir rahmet olmaktadır. Allah Azze ve Celle ahirete bırakmamak için bazen bu dünyadayken sıkıntı vermektedir. Ahirete kalmasın diye. Çünkü ahirette azap görmek çok zordur. Cehennem çok zordur. Bu dünyada Allah Azze ve Celle bir takım musibetler vermek suretiyle aslında ahirette tekrar azap etmemek için ona lütfuyla muamele etmiş olmaktadır. Çünkü bu dünyada bir günahtan dolayı azap gören ahirette ondan dolayı azap görmeyecektir. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Allah bu dünyada bir musibetten dolayı, bir günahından dolayı bir musibet verse, o kişiyi kıyamet gününde tekrar aynı günahtan dolayı azaba çekmekten beridir. Allah kerimdir. Allah azze ve celle halimdir. Allah rahmandır, rahimdir, gafurdur. Bu dünyada azap verdiyse ahirette bir daha azap vermez buyurur. Bu dünyada bağışladıysa ahirette de bağışlayacak demektir. Bu dünyada eğer bir günahımıza karşılık Allah azze ve celle rahmetiyle muamele etti, affettiyse, setrettiyse, hatamızı örttüyse ahirette de örteceğine işarettir. Ancak kul ısrar eder, hatası üzerinde ısrar eder, işte o zaman Allah azze ve celle de onu rezil eder. Eğer Allah bir kimseyi rezil ediyorsa, demek ki onu daha evvel defalarca suçunu bağışlamış, demek ki defalarca örtmüştür. Bir hata yaptığı zaman hemen aynı anda onun cezalandırılması, bir musibete uğraması ekseriyetle söz konusu değildir. Allah Azze ve Celle ekseriyetle bağışlar, bağışlar, bağışlar, örter, örter, örter. Fakat kul devam eder, devam eder, devam eder. İşte o zaman Allah Azze ve Celle onu ortaya çıkartır. Bir düşünün, bir aybınız eğer ortaya çıktıysa, hatırlayın filan zamanda bir aybın vardı, Allah onu ortaya çıkardı. Düşün ve gerçekleri söyle. Onu defalarca yapmadın mı? Söyle, Allah Azze ve Celle ortaya çıkardı ama bir kere yaptığın zaman ortaya çıkarmadı. Defalarca yaptın, sonra Allah ortaya çıkardı. Öyle değil mi? Bir hatayı ilk kez yapan insanın o ayıbını Allah Azze ve Celle ortaya çıkarmıyor. Settardır. Ama kul devam ediyor, devam ediyor. Allah Azze ve Celle biliyor ki bu kul anlamayacak. Allah biliyor ki ortaya çıkarmadığı müddetçe bu anlamayacak. Hatasından dönmeyecek. Başkalarına da kötü örnek olacak. Ve daha da azgınlaşacak, daha da büyük günahlara girecek. İşte o zaman Allah Azze ve Celle hatayı ortaya çıkartır. Hatayı örtmesi de onun rahmetidir, ortaya çıkarması da rahmetidir. Ortaya çıkardığı zaman onu daha büyük hatalar yapmaktan men etmek için ortaya çıkartır. وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Hangi musibet size gelirse gelsin, başkasından bilmeyin, kendinizden bilin. Kendi ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir. Şeytanı suçlama, falanı filanı da suçlama. Kıyamet gününde böyle suçlayanlar hiçbirinin o mazeretlerde kabul görmeyecektir. Neler neler söyleyecekler. Ya Rabbi şeytan diyecekler. Şeytan bizi kandırdı. Ona daha fazla azap ver. O sebep oldu. O olmasaydı biz böyle olmazdık. Şeytan kendisini savunacak. Hayır diyecek. Ya Rabbi bunlar doğru söylemiyorlar. Ben onları zorlamadım ki, sadece davet ettim. Onlar da uydular. Hakikatte onlar bana uymadılar. Nefislerine uydular. Nefislerin hoşuna giden şeyi söylediğim zaman bana itaat ettiler. Nefislerin ağır gelen bir şey söylediğim zaman bana karşı geldiler. Mesela damdan aşağıya atla deseydim bana itaat etmiyorlardı. Ama şu haramı işle dediğim zaman bana itaat etti. Aslında o bana itaat etmiyor. Aslında o nefsine itaat ediyor. O yüzden Kur'an buyurur ki, اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى. Gördün mü o kimseyi? Onun bir tek ilahı vardır, o da onun nefsidir. Nefsinden başka bir ilahı yoktur. Nefsini ilahlaştırmış olan adamı gördün mü? Öyle ilahlaştırmış ki başka bir ilahı kalmayacak kadar. Hakikatte o başka bir şeye itaat etmemektedir. Sadece ve sadece nefsine itaat etmektedir. O yüzden nefsini suçlamalı iken tutar şeytanı suçlar. Şeytan elbette ki suçludur ama o yalnızca tahrik suçuyla cezalandırılacak. O Allah'a karşı geldiği için cezalandırılacak. Yoksa bizim işlemiş olduğumuz tüm günahlardan ötürü değil. Çünkü insan hakikatte işlemiş olduğu günahları ekseriyetle nefsinin emriyle yapar. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurur ki, yeryüzünde Allah'tan başka tapılan mabutların içerisinde nefisten daha büyüğü yoktur. Hakikatte insanlar nefislerine taparlar, onu mabut yaparlar, ona itaat ederler. Ama hep başkalarını suçlamak isterler. Kur'an bunu reddediyor. Şeytanı suçlayanları da reddediyor. İkisini de cehenneme koyacak Allah. Cehennemde bu tartışmayı yapacaklar. Cehennemlikler şeytanı suçlayacaklar ve Allah Azze ve Celle şeytana da konuşma hakkı verecek. Şeytan da kendisini savunacak. Ondan sonra hepsi de susturulacaklar. Allah'ın huzurunda daha fazla konuşmalarına müsaade edilmeyecek. Ve bu şekilde şeytanın sözlerini Allah Azze ve Celle'nin reddetmemesinden anlıyoruz ki şeytanın sözlerinde doğruluk payı çoktur. Ya Rabbi ben onları zorlamadım ki. Böyle dediği zaman Allah yalan söylüyorsun, sen onları zorladın demiyor. Demek ki şeytanın o sözü doğru. Hakikaten de şeytan insanı zorlayamaz ki. Zaten böyle bir kudret ona verilmiş olsaydı, o takdirde insan masum olmuş olurdu, günahsız olmuş olurdu ve cehenneme atılması da zulüm olmuş olurdu. Halbuki öyle değil. İnsanın cehenneme atılması insana zulüm olsaydı Allah Azze ve Celle zalim olması gerekirdi. Suçlu şeytan olacak ve insan cehenneme girecek. Olur mu öyle şey? O zaman sadece suçlu olan şeytanın cehenneme girmesi lazım. Cehennem de bir musibet. Ve Allah Azze ve Celle'nin ifadesiyle o bizim kendi ellerimizin kazandığı sebebiyle. Dolayısıyla başka bir sebep yok. Başka sebepler arayanlar ne bugün o sebebi gerçekten bulabilirler ne de kıyamet gününde bulabilecekler. Sebep bulamayacaklar. Suçlunun kendileri olduğu ortaya çıkacak. İşte o zaman eynel mefer diyecekler. Kaçış yeri yok mu? Nereye kaçsak acaba? Öyle diyecekler. Kaçış yeri yok mu? Acaba bir yol yok mu diyecekler. Firar edebileceğimiz bir yer yok mu? Bir kayanın arkasına saklansak yok mu bir yer? Halbuki kendilerine dünyadayken Allah Azze ve Celle o gün orada kaçışın olmayacağını ifade etmişti. Dolayısıyla insanın başına gelen her musibet kendi ellerinin kazandığı sebebiyle olduğuna göre insan başkasını değil kendisini suçlamalı. Eğer Muttaki bir insanın başına bir bela geldiyse, bu o insanın bir günahındandır da denilemez, o şekilde de yorumlanamaz. Eğer muttaki bir insan ise ama başına bir musibet geldiyse, hakikaten sakınan, Allah'tan sakınan bir insan olduğu halde, Allah yolunda mücadele veren bir insan olduğu halde, Allah yolunda bir musibete uğrasa mesela, bu mutlaka bir günahı vardır da ondan dolayı başına gelmiştir denilemez. Çünkü ondan olmayabilir. Allah Azze ve Celle onun derecesini yükseltmek için onun başına o belayı vermiş olabilir. Selef-i Salihinden bazıları Kur'an'ı unutmayı bile musibet olarak kabul etmektedirler. Hak'tan gelen bir rivayete göre Kur'an'ı unutmaktan daha büyük musibet mi olur demiştir. Eğer birisi Kur'an'dan bir şey ezberlediyse sonra da onu unuttuysa işte bu mutlaka bir günahı yüzündendir demiştir. Eğer bir günahı olmasaydı Allah Azze ve Celle ona o musibeti de vermeyecekti. Selef-i Salihini, Selef-i Salihin yapan işte bu bakışlarıdır. Onlara göre Kur'an'dan bir ayeti unutmak bir musibettir. Ve büyük bir musibettir. Çünkü Kur'an'ı unutan ölü gibidir. Hayatımıza yön verecek olan O'dur. Onu unuttuğumuz zaman kılavuzumuzu kaybetmiş oluruz. Kılavuzsuz bir gemi denizin ortasında ne yapacağını nereden bilecek? Şu uçsuz bucaksız kainatta ne yapacağımızı nereden bileceğiz? Allah'ın ayetlerini unuttuğumuz zaman işte bundan daha büyük bir musibet olabilir mi? Bir millet Allah'ın kitabını unuttuğu zaman, millet olarak Allah'ın kitabını terk ettiği zaman ondan daha büyük bir musibet olabilir mi? Hak bunu Kur'an'ı ezberlemiş ve unutmuş olanlar için söylemişti. Aslında bunu çok daha geniş bir şekilde düşünmek mümkün. Onun bu sözünü bugüne uyarlamak mümkün. Bir millet Kur'an'ı terk edecek, Allah'ın ahkamını terk edecek, insanların koyduğu kurallara göre yaşayacak. Bundan daha büyük bir musibet olabilir mi? İşte bu kendi ellerinin kazandığı günah sebebiyledir. Demek ki öyle günahlar işlediler ki bu milletin içinden niceleri, Batı hayranı olanlar demek öyle günahlar işlediler ki ondan sonra Kur'an'ı unuttular, Kur'an'ı rafa kaldırdılar, hayatlarının dışına çıkardılar. Bundan daha büyük musibet ne olabilir ki? Bir millet ki bu millet ellerinde onların hayatına yön verecek olan bir kitap olsun ve o kitabı unutsun, terk etsin, Batı'nın kriterlerini alsın. Batı'dan insani değerler alsın. Bundan daha büyük bir musibet olabilir mi? İnsanlığı bilmeyenlerden, insanlığın unutmuş olanlardan, hayvanların yapmadığını yapanlardan, insani değerler ve ahlaki değerler alsın, hukuk kuralları alsın, kanunlarını alsın, hatta onların ideolojilerini ve hayat şekillerini alsın. Bundan daha büyük nasıl bir musibet olabilir ki? Başınıza gelen her musibet, batılılaşmak da buna dahil yani. وَمَا سَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَتٍ Musibet nev'inden olan her bir şey, batılılaşmak da buna dahil yani. Musibet nev'inden olan her şey kendi ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir. Eğer bugün İslam'ı terk edip başka nizamların gölgesi altında yaşıyorsak, eğer bugün her tarafta haramlar işleniyorsa, kardeş kardeşi öldürüyorsa, bugün her türlü ahlaksızlık, namussuzluk, hırsızlık yapılıyorsa ve her gün bunlar artıyorsa, bu febime kesebet eydiyikum, ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir. Siz istediniz bunu demiş oluyor yani Allah Azze ve Celle. Siz istediniz, Allah sizi defalarca muhafaza etti. Siz istemeye devam ettiniz. Allah size sizi küçük cezalarla cezalandırdı. Büyük azaptan evvel küçük azabı gönderdi. sizi batının eliyle tokatladı, batının ne mal olduğunu anlayasınız diye. Küçük savaşları evvela kaybettirdi, büyük savaşı kaybettirmeden evvel, dünya savaşını kaybettirmeden ve paramparça olmadan evvel, küçük savaşları kaybettirdi, anlayalım diye. Ama biz ısrar ettik. O gayri medenileri medeni zannettik. Allah Azza ve Celle işte o zaman bize onların ne kadar medeni olduklarını büyük bir tokat vurarak gösterdi. Dünya savaşıyla gösterdi. O büyük tokat batının ne kadar medeni olduğunu gösterdi. Halen de göstermeye devam ediyor. Çünkü halen batıdan kriterlerimizi almaya devam ediyoruz. Halen batılı olmaya devam ediyoruz. Allah Azza ve Celle hala bize onların gayri medeni olduklarını gösteriyor, göstermeye devam ediyor. Başımıza gelen her musibet kendi ellerimizin kazandığı günahlar sebebiyledir. Veya afvan kesir ve Allah çoğunu da bağışlamaktadır. Buna rağmen bu kadar musibetlere uğramaktayız. Her günahımıza hemen bir ceza verilmiyor. Çoğunu da bağışlıyor ama buna rağmen bu tokatlar gelmektedir. Allah'tan başka veliler edinenler, Allah'tan başka yardımcılar edinenler, onların ne veli ne de yardımcı olmadığını gördüler ve görecekler. Allah'ın onları azap edemeyeceğini zannedenler, kafirlerle birlikte olanlar ve sonra kafirlerle birlikte olmayı doğru görenler, onları veli edinenler, kendi idarelerini onlara teslim edenler, kanunları onlardan alanlar, kriterleri onlardan alanlar, onları veli ve dost edinenler, kendi üzerlerinde velayet hakkını onlara verenler, onların veli olmadıklarını, dost da olmadıklarını, yardımcı da olamayacaklarını görecekler. Allah Azze ve Celle sizin için Allah'tan başka bir veli ve bir yardımcı yoktur buyuruyor. Demek ki Allah'tan başka veliler edinenler, Allah'tan başkalarını dost edinenler ve onlara velayet hakkını, kendi üzerinde söz sahibi olma hakkını verenler ve Allah'tan başkalarının kendilerine yardımcı olacağını zannedenler, sıkıştığımız zaman falan ve filan müttefiklerimiz bize yardım eder diyenler, onun yardımının gelmediğini ve kendilerinin satıldığını görecekler. Bunu defalarca Allah bize gösterdi. Müttefikler denilenlerin, müttefiğimiz zannettiklerimizin hiçbir zaman yardımlarının gelmediğini bize gösterdi. Dün harp halinde oldukların nasıl oluyor da müttefikin oluyor? Dün savaş yaptın onlarla. Dün onların medeniyetiyle, onların askeriyle, onların kültürüyle savaştın. Nasıl oluyor da bugün onlar senin müttefikin olabiliyor? Nasıl oluyor da onlardan bir yardım geleceğini düşünebiliyorsun? Allah Azze ve Celle böyle bir şeyin olmadığını ve olmayacağını bize ilan ediyor. Sizin için Allah'tan başka bir veli de yok, bir yardımcı da yok. Dolayısıyla Allah'tan başkalarının yardımcı olacağını zanneden, onların gölgelerine sığınanlar, NATO'ya sığınalım, Sovyetler Birliği döneminde, NATO'ya sığınalım ki Sovyetler bize saldıracak olursa sosyalist ihtilale karşı NATO şemsiyesi altına girelim diyenler, NATO'dan hiçbir yardım gelmeyeceğini bile bile bunu yaptılar. NATO'nun başkomutanı bile, Orgeneral Rogers bile söylemişti. Türkiye'ye bir saldırı olacak olursa NATO'nun yardım edeceğini hiç zannetmiyorum. Buna rağmen onu bir nasır olarak, bir yardımcı olarak görenler, Sovyetlere karşı Amerikan yanında yer alalım, o bize yardım eder, yardımcı olur, veli olur, nasır olur diyenler, hep aldandılar. Kim onların ipiyle kuyuya indiyse kuyuda kaldı. Fille aynı yatağa girenler sabahleyin sağlam çıkmadılar. Allah Azze ve Celle'yi dost olarak görmeyenler, kafirleri dost edinmiş olanlar, Hiçbir zaman onlardan dostluk görmediler. Peki onlar neden bu kadar ısrarlıdırlar? Aslında bilmiyorlar mı? Devletleri idare edenler, Batılıların hiçbir zaman dost olmadığını bilmiyorlar mı? Onların sadece menfaat için bizle beraber gibi göründüklerini bilmiyorlar mı gerçekten? Biliyorlar. Emekli oldukları zaman konuşuyorlar. Üzerlerinde elbiseleri varken konuşmayanlar emekli olunca konuşuyorlar. O makamda otururken konuşmayanlar emekli olunca konuşuyorlar. O zaman anlıyoruz ki onların konuşmalarından bunlar bizden çok daha iyi biliyormuş meğer meseleyi. Bunlar Amerika'yı da Avrupa'yı da bizden çok iyi biliyorlarmış. Bunlar isimleriyle biliyorlar. Bunlar hıyanetleri tarihleriyle biliyorlar. Bunlar işin perde arkasını da biliyorlar. Biz yalnızca medyada çıkanları duyuyoruz. Biz bazı şeyleri tahmin ediyoruz. Meğer bunlar isimleriyle, tarihleriyle, teferruatıyla, tafsilatıyla biliyorlarmış. O halde bunlar neden emekli olunca konuşuyorlar da emekli olmadan konuşmuyorlar? Neden görev başındayken, bütün istihbarat ellerindeyken, her şeyi bilirlerken neden o zaman konuşmuyorlar? Konuşmadılar. Çünkü daha fazla yükselmeyi düşünüyorlardı. Daha fazla yükselebilirlerdi belki, öyle bir ihtimal görüyorlardı. Gemiyi yakmayı o yüzden göze alamıyorlardı. Ya daha fazla yükselmeme engel olurlarsa diye düşünüyorlardı. Ya bundan dolayı gerçekleri konuşmuyorlardı. Onların ne veli ne de nasir olmadığını bile bile onları bize veli ve nasir olarak tanıttılar. Bu bir hıyanettir. Bu tam bir hıyanettir. Dost olmayanları dost olarak tanıtmak bir hıyanettir. Yardımcı olmayacak olanları bile bile onlar yardımcı olacak devletler gibi göstermek bir hıyanettir. Bunlar bu hıyaneti neden yaptılar? Biri değil, beşi değil, ellisi değil. Hepsi bu hıyaneti işlediler. Dost olmayanları bu millete dost gibi göstermek istiyorlar. Neden bu hıyaneti yapıyorlar? Hatırlayın Salih Aleyhisselam'ın kavmini. Salih Aleyhisselam'dan bir mucize istemişlerdi. Dediler ki ey Salih, eğer sen hakikaten Resulullah'san o zaman Allah'a yalvar da şu kayanın içinden koca bir deve çıksın. Nasılsa böyle bir şey olmaz gibi düşünüyorlardı. Olmayacak bir şey istediklerini düşünüyorlardı. Böylece Hazreti Salih Aleyhisselam'ı mağlup edeceklerdi. Öyle planlamışlardı. Allah'a dua etti ve Allah Azze ve Celle duasını kabul etti. Koskoca bir kayanın içerisinden koca bir deve çıktı. 10 aylık gebe bir deve. Orada bir su vardı. O suyu içiyordu ve süt olarak veriyordu. Bir gün suyu onlar içecek, bir günde deve içecekti. Salih Aleyhisselam onları ikaz etmişti. Sakın demişti, sakın devenin suyuna karışmayın. Günü geldiği zaman devenin hakkını verin. Allah'ın azabına uğramayın. Siz istemediniz mi deveyi? İşte Allah size deve verdi. Kayanın içerisinden çıkardı gözünüzün önünde. Ona dokunmayın, Allah'ın azabı da size dokunur. Ve o deveyi öldürdüler. Neden öldürdüler? Halbuki o deve onlar için bir milli servet gibiydi. Hatta gibi kelimesi bile fazla. Petrol gibi bir şey. Tam anlamıyla bir milli servet. Suyu içiyordu ve tencere tencere süt veriyordu onlara. Kadınlar tencerelerini kapıp kapıp geliyorlardı. Tencerelerini doldurup doldurup evlerine götürüyorlardı. Petrol gibi. Petrolden o zaman için petrolün hiçbir kıymeti yok. Zaten olsaydı da kullanamazlardı. O zaman için süt kıymetliydi. Ve onlara Allah Azze ve Celle böyle bir nimet veriyordu. Ama o deveyi öldürdüler. Neden öldürdüler? Altın yumurtlayan tavuğu neden kestiler? Çünkü milletin o peygambere iman ettiğini görmeye başladılar. O peygambere inananlar çoğalırsa ne olacak? O zaman saltanatlarını kaybedecekler. Onu biliyorlardı.
onun için o milli serveti kesip attılar. İstemiyoruz dediler, süt de vermesin, millet de iman etmesin. Sütü de istemiyoruz, iman etmiş bir millet de istemiyoruz. Öyle dediler ve kestiler. Ok attılar, öldürdüler. Aynen öyle. Bugünün nice idarecileri var ki 100 yıldır, 150 yıldır aynı mantık içerisinde. Batının aslında dost olmadığını bilmektedir. Ne gerçekten onların veli olduğuna, dost olduğuna inanıyor, ne de onların yardımcı olacağına inanıyorlar. Lafa geldiği zaman biz de biliyoruz diyorlar, hatta bize akıl da veriyorlar. Demek ki biliyorlar, bilmiyor değiller. O halde neden bunu yapıyorlar? Çünkü o düzenin sayesinde saltanatları devam ediyor. Batılıların getirmiş olduğu şu düzen sayesinde düzenin sahipleri saltanatlarını sürdürüyorlar. O yüzden bize batıyı güzel göstermek zorundadırlar. O yüzden geçmiş tarihimizi çirkin göstermek zorundadırlar. O yüzden koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini anlatan bir film çevirseler, haremle hürrem arasında filmi çevirip bitiriyorlar. Demek koskoca Osmanlı haremle hürrem arasında geldi geçti, öyle mi? Çirkin göstermek istiyorlar. Çünkü mevcudu güzel göstermek zorundalar. Batıyı, gerçek yüzünü gösterecek olurlarsa, bu batıdan veli de olmaz, nasır da olmaz diyecek olurlarsa, hata etmişiz, size yanlış yol göstermişiz diyecek olurlarsa, o zaman millet, o zaman biz özümüze dönelim, kendi medeniyetimize dönelim derlerse ne olacak? Madem ki bu batı bizim düşmanımızmış, madem ki bize yanlış yol gösterdiniz, o halde özür dilemek zorundasınız. Bu sizin için bir borçtur. Millete yanlış yol gösterenler, veli ve nasir olmadığı halde öylelerini veli ve nasir olarak gösterenler, bu millete bir özür borçludurlar. Bu milletin milli menfaatleri, bırakınız dinin emrini, bir dinsiz olsa bile bu milletin milli menfaatleri Müslümanlarla birlikte olmaktadır. Orta Doğu'yla dost olmaktadır. Dinin emrini bilmeyen, kabul etmeyen adam bile Türkiye için milli menfaatin bunu gerektirdiğini kabul etmek zorundadır. Türkiye Orta Doğu'nun bir parçasıdır. Müslüman dünyanın bir parçasıdır. Dolayısıyla Müslümanlarla birlikte olmak Türkiye'nin milli menfaatlerinin de gereğidir. Hem Müslümanlar ne kadar gafil olurlarsa olsunlar, yine de Müslüman oldukları için bir gün gelir yine yardım ederler. Birbirlerine yardım ederler. Yine de din onların aklını başına getirir ve onların kardeş olduğunu onlara hatırlatır. Ve sonuçta onlar yine bunu hatırlarlar. Biz kardeşiz derler, birbirlerine yardım ederler. Ama kafir hiçbir zaman bunu yapmaz. Kafirden hiçbir zaman bu yardımı göremezsiniz. Müslüman ne kadar bozulmuş olursa olsun, ta Myanmar'daki Müslümana buradaki Müslüman yardım gönderir. Burma eski adıyla Arakan'daki Müslümanlara buradaki Müslüman yardım gönderir. Oradaki Müslüman da Dünya Savaşı sırasında, Kurtuluş Savaşları sırasında oradan buraya yardım gönderir. Yemen'den buraya yardım gelir, Hindistan'dan buraya yardım gelir, buradan oraya yardım gider. Her ne kadar uzaklaşmışsak da birbirimizden, her ne kadar kardeşliğimizi unutmuşsak da, yine de dara düştüğü zaman Müslüman Müslümana yardımcı olur. Ama kafir hiçbir zaman bunu yapmaz. bunu bilmelerine rağmen onlar yüzlerini batıya döndüler. Çünkü bir sistem kurmuşlardı. Bu sistem sayesinde her birisi bir paşa olmuştu, bir kral olmuştu. O saltanatlarını kaybetmek istemiyorlardı. O yüzden batıyı güzel göstermek zorundaydılar. Çünkü bizim kıblemizi, bize kıble olarak orayı göstermişlerdi. Kıble olarak orayı gösterdikleri için şimdi tükürdüklerini yalamak hiç de kolay olmuyor tabii. Bizi oraya doğru çevirmişlerdi. Şimdi bize kalkıp da biz yanlış yapmışız. Meğer öyle değilmiş. Bunlar ne veliymiş ne de nasırmış diyemezler tabii ki. Hem o zaman sistemi de değiştirmeleri gerekecek. Ve Müslümanların Müslümanlarla kardeş olmasını savunmak zorunda kalacaklar. Müslümanların yönlerini batıya doğru değil, Orta Doğu'ya doğru ve Müslümanlara doğru çevirmelerini istemek zorunda kalacaklar. Halbuki onlar bunu istemiyorlar. Müslümanların yönlerini Müslümanlara çevirmelerini istemiyorlar. Çünkü o zaman istedikleri gibi haramlara giremeyecekler. Eğer Müslümanlar Müslümanlara yönlerini çevirecek olurlarsa, yeniden İslami hareketler kuvvetlenirse ne olacak? İşte korkuları budur. Eğer Müslümanlara yönümüzü çevirirlerse veya biz Müslümanlara yönümüzü çevirirsek, mümin müminin kardeşidir dersek, o zaman İslami hareketler güçlenirse, batıcı hareketler zayıflarsa ne olacak? İşte korkuları budur. Yoksa onların ne veli ne de nasir olmadığını bizden çok iyi bilmektedirler. Ama onların korkusu budur. Eğer batının gerçek yüzünü açıklayacak olurlarsa bize, o zaman biz madem bunlar böyleymiş, o halde biz Müslüman kardeşlerimize yönümüzü çevirelim dersek, o zaman yeniden özümüze dönelim dersek, o zaman biz neden bunlardan bu batılı nizamı aldık dersek, pişmanlık duyarsak ve şu nizamı terk edersek ve o zaman kendi özümüze dönelim dersek, bunlar nereye kaçacaklar? Bunlar o zaman nasıl istedikleri gibi haramlara girebilecekler? İşte o yüzden gerçekleri söylememektedirler. Yoksa çok iyi bilirler onlardan nasırın olmadığını. Onlar zor duruma düştüğümüz zaman yardım etmeyeceklerdir. Onlar Müslümanları birbirine kırdırırlar sadece. Yardım etmeyeceklerdir. Onlardan yardım bekleyen ahmak olması lazım gelir. Tarihleri meydandadır. Onların birbirlerine karşı bile dostluğu yoktur. Onların parlamentolarında bile bizim dostumuz yoktur diye yazar. Menfaatimiz vardır diye yazar. Nasıl olur da seni beni dost edinecekler? Allah Azze ve Celle onların kalplerini bilmektedir. Ve onların kalplerini bilen Allah bize böyle haber ediyor. Onlar sizin dostunuz değil. Onlar sizden asla razı olmayacaklar. Bunu bilin, onları dost edinmeyin. Sizin dostunuz sizi yaratan Allah'tır. Sizin dostunuz sizin rızkınızı veren Allah'tır. Sizin dostunuz size akıl veren Allah'tır. Size hidayet yolunu gösteren Allah'tır. Siz Allah'ı bırakıp da başkalarını mı dost ediniyorsunuz? وَمِنْ اَيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ Allah'ın ayetlerinden birisi de denizlerde dağlar gibi yüzen gemilerdir. O da gemiler de Allah'ın ayetlerindendir. Allah'ın delillerindendir. Hatırlarsanız birkaç ayet evvelinde Allah Azze ve Celle göklerde ve yerde ve her ikisinde yaymış olduğu canlıların Allah'ın ayetlerinden olduğunu söylemişti. Halkus semavati vel ard ve ma besse fihime min dabbe buyurmuştu. Göklerin ve yerin yaratılışı ve her ikisinde yaymış olduğu canlılar hepsi Allah'ın ayetlerindendir demiştim. Şimdi burada da gemilerin Allah'ın ayetlerinden olduğunu bize haber ediyor. Hiç aklımıza gelmiyor. Gemiyi biz yaptık zannediyoruz. Allah'ın bundan ne müdahalesi var sanki gibi, haşa. Belki şeytan böyle vesveseler veriyor. Gemiyi biz yaptık ettik diyoruz. Bu nasıl olur da Allah'ın ayetlerinden olabilir? Allah Azze ve Celle bizim yaptıklarımızın bile Allah'a ait olduğunu ifade etmiş oluyor. Yaptıklarınız sizin eseriniz değil. Yapan sen değilsin. Mâ remeyte iz remeyt velâkinnellâhe remâ. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Yapan sen değilsin. Gemi yapan da sen değilsin aslında. İnsanoğlunun yapmış olduğu şey, bir çiftçinin bir elmanın oluşumunda ne kadar katkısı var? İşte insanın yaptığı şeylere olan katkısı bu kadardır. Bir çiftçinin elmanın oluşumunda ne kadar katkısı var? Buğdayın oluşumunda ne kadar katkısı var? Allah'ın verdiği tohumu almaktadır. Allah'ın verdiği elle tutmaktadır. Allah'ın yarattığı toprağın içine gömmektedir. Allah'ın verdiği suyla sulamaktadır. Allah'ın güneşi onu güneşlemektedir. İnsan ne yapmaktadır? Aklı veren Allah'tır, tohumu yaratan Allah'tır, toprağı yaratan Allah'tır, suyu yaratan Allah'tır, havayı yaratan Allah'tır, güneşi yaratan Allah'tır. Sana bu iradeyi veren de Allah'tır. Sen necisin? O buğdayın oluşumunda senin ne katkın var? Kendinden bilenler, kendinden bilmemeliler, hepsi Allah'ın delillerindendir. Nasıl ki buğday Allah'ın delillerinden ise, kendimize ait olduğunu zannettiğimiz, kendimize ait olduğunu zannettiğimiz, biz yaptık biz ettik dediğimiz eserlerin de bize ait olmadığını söylemiş oluyor. O gemileri biz kendimize ait zannediyoruz. Halbuki Allah buyuruyor ki gemiler de dağlar gibi olan gemiler. O zaman dağlar gibi gemi de yoktu gerçi, ama Allah Azze ve Celle böyle haber ediyordu. Bugüne işaret ediyor. Dağlar gibi gemiler yapılacak ileride. Ve bugün öyle. 5-10 katlı, 10-15 katlı, hatta daha fazla, bir o kadar da suyun altında olan gemiler yapılıyor. Gerçekten de dağlar gibi olan gemiler. Allah Azze ve Celle o zamandan haber etmişti. İleride dağlar gibi olan gemiler de yapacaksınız. Bilimin gelişeceğine de işarettir bu. Ve bunların hiçbirisi size ait değil, kendinizden de bilmeyin. Çünkü siz aslında bir hiçsiniz. Bir elmanın oluşumunda hiçbir katkınız yok aslında. Her şeyi veren Allah. Dolayısıyla gemiyi de kendinizden bilmeyin. Gemiyi de veren yine Allah. O demiri yaratan da Allah, o tahtayı yaratan da Allah, seni yaratan da Allah. Senin elini yaratan da Allah, o suya kaldırma kuvvetini veren de Allah. O demir nasıl oluyor da suya batmıyor? Ona o şekli vermeye sana o aklı veren, o ilmi veren de Allah. O şekil, eğer o şekli vermezsen o demir batar normalde. Allah Azze ve Celle bu şekilde denize koymuş olduğu, suya koymuş olduğu kanunların Allah'a ispat ettiğini, her şeyin kontrol altında olduğunu, her şey onun yapmasıyla bir hesaba göre olduğunu anlatıyor. Demek ki geminin gitmesi rastgele bir şey değil, basit bir şey değil. Allah Azze ve Celle bu olayın önemli bir olay olduğunu anlatıyor. Geminin batmaması önemli bir olaydır buyuruyor. Suyun kaldırma kuvveti, siz bunu verebilir miydiniz? Denize bunu verebilir miydiniz? Denizde giden gemiyi eskiden mesela yelkenli gemiler, bunları ne itiyordu? Rüzgar. O rüzgarı insan mı yaratıyordu? Sonra buharlı gemiler yapıldı. O motoru yapmayı öğreten kimdir? İlim sahibi olan, ilmin kaynağı olan Allah değil midir? O halde kendi yaptığınızı zannettiğiniz şeyler aslında size ait değildir. O yüzden Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki ve min ayatihi, yine Allah'ın ayetlerindendir böyle gemilerin olması, dağlar gibi olan gemilerin size verilmiş olması. Yoksa siz o denizi kendi hükmünüz altına alabilir misiniz? İneği eğer Allah Azze ve Celle ineğe eğer size itaat etmeyi öğretmeseydi, bir çocuk ineği tutar götürür. Eğer ona bunu vermeseydi Allah, çocuğun ona gücü yeter miydi? İnek de eğer aslan gibi kaplan gibi olsaydı onu çekip götürebilir miydiniz? Koskoca bir deveyi, hatta bir fili bile bir çocuk tutar götürür. Eğer Allah Azze ve Celle ona böyle bir kabiliyet vermese, insana itaati vermeseydi, ona insan bunu öğretebilir miydi? Denize siz kanun koyabilir misiniz? Deniz eğer o koca gemiyi kaldırıyorsa, bu Allah'ın ayetlerinden değil midir? Allah Azze ve Celle ayet olarak yalnızca Kur'an ayetleri olmadığını, bunların da birer ayet olduğunu bize anlatmış oluyor. Bunlar da birer ayettir düşünenler için, ders alanlar için. Allah Azze ve Celle yeri gelir kitabında gölgeden bahseder. Gölgeden bile akıl sahipler bir şey anlarlar. Ya gölge olmasaydı, ya gece olmasaydı, hep güneş olsaydı, ne bir tane bitki kalırdı, ne hayvan kalırdı, ne insan kalırdı. Gölgenin bile bir nimet olduğunu bize hatırlatır kitap. Burada da Allah Azze ve Celle üzerine bindiğiniz o gemiler, sizi uzaklara götüren o gemilerin Allah'ın delillerinden olduğunu, bu kanunu koyan birisi var demek ki, bu koca denize hükmeden biri var demek ki, aklımıza gelmeyen delil olarak düşünmediğimiz şeylerin delil olduğunu bize anlatmak ister. Aklımıza gelmez bizim gölge. Gölgenin bir nimet olduğu aklımıza gelmez. Yazın bir gölge ararız, güneşin altında gölge ararız, ama gölgenin bir nimet olduğunu o sırada düşünmeyiz veya bu nimet olmasaydı, bu gölge olmasaydı ne yapardık demeyiz. Öyle bir göz bize vermediler. Her nimeti görecek bir göz vermediler. Öyle bir eğitimden geçirilmedik. Elmayı yeriz, nimet olduğu aklımıza gelmez. Bu nasıl oluşuyor? Aklımıza gelmez. Denize gideriz, suya gireriz, aklımıza gelmez. Gemiye bineriz, aklımıza gelmez. Taksiye bineriz, aklımıza gelmez. Ata bineriz, aklımıza gelmez. Halbuki Hazreti Peygamber bunları öğretmişti. Bir hayvana bindiği zaman elhamdülillahillezî sahhara lana hâzâ diye buyurmuştu. Bize bunu boyun eğdirene hamdolsun. Bize bunu, bu hayvanı, bu deveyi, bu atı boyun eğdiren, üzerine biniyorum ve bir şey yapmıyor. Yoksa benim buna gücüm yeter mi? Eğer bana boyun eğdirmeseydi benim ona gücüm yeter miydi? Allah Resulü her adımında Allah'ı hatırlıyor. Ata bindiği zaman Allah'ı hatırlıyor, gemiye bindiği zaman Allah'ı hatırlıyor. Kur'an bizi böyle bir insan yapmaya çalışıyor. Gemiye baktığın zaman Allah'ı hatırlayacak bir insan olacaksın. Sadece para kazanmayı düşünen bir insan, o hale getirdiler. Gemiye bakanlar keşke benim de bir gemim olsa diyorlar. Keşke ben de böyle zengin olsaydım diyorlar. Bu gemi acaba ne taşıyor, hangi yükü taşıyor? Acaba neyi nereye götürüyor? Düşünülen nokta budur sadece. Hep bunlar düşünülüyor. Bu gemi nasıl yüzüyor? Allah Azze ve Celle denize nasıl bir kanun koydu? Suya nasıl bir kanun koydu? Bunlar üzerinde kafa yorulmuyor. İşte böyle bir göze kavuşmayınca insan, anlamayana davul zurna az misali, ne kadar Allah Azze ve Celle delil gösterirse göstersin, Etrafında sinekler uçar görmez. Elma yer, armut yer, salatalık yer, domates yer görmez. Gölgeyi görür ama görmez. Yıldızlara bakar ama görmez. Güneşe bakar ama görmez. Davul zurna azdır böylesine. Çünkü görmeyi öğrenmemiştir. Görme niyetiyle de bakmamaktadır. Allah Azze ve Celle bize görecek bir göz vermeye çalışmaktadır. Bize bir gözlük takmaya çalışıyor din. Bize bir gözlük takıyor. Böyle bakın diyor. Gemiye bakarken de böyle bak. Bu bakışı kazanan insan artık her baktığında bir şeyler görecektir. Artık ona sivrisinek saz gibi olacaktır. Her baktığında bir şey görecektir artık o. Ve dolayısıyla da güçlü bir imana sahip olacaktır. Bütün mesele bu gözü elde etmektir. Bu da tefekkür ile olacaktır. Tefekkür etmeden böyle bir gözlük gözümüze verilmeyecektir. Bu gözlük pahalı bir gözlüktür. Her kime bu gözlük verilirse düşmanını tanır, dostunu tanır. Nasıl ki dürbün yerine göre çok kıymetlidir. Hele gece görüşlü dürbünler, geceliğin düşmanınızı size gösterir. Onun sayesinde kurtulursunuz. Ne kadar kıymetlidir değil mi? Dağ başında nöbet tutan asker için, sınırda nöbet bekleyen adam için gece görüşlü bir dürbün ne kadar kıymetlidir. Onunla kendisini koruyabilir. İşte o dürbün gibi öyle bir gözlük Allah Azze ve Celle bize takmak istiyor. O gözlüğe sahip olduğun zaman, o dürbüne sahip olduğun zaman, o gözle baktığın zaman, Hazreti İbrahim'in gözüne takılan o gözlük sana takıldığı zaman, işte o zaman her şey sana çok farklı gelecektir. Şimdiki gibi gelmeyecek. Sineğe şimdiki gibi bakmayacaksın. Domatese şimdiki gibi bakmayacaksın. Basıp geçtiğin toprağa şimdiki gibi bakmayacaksın. Kurumuş bir yaprağa şimdiki gibi bakmayacaksın. O yaprak nasıl kuruyor? Nasıl canlıydı? Nasıl kurudu? Canlanması bir harika, kuruması bir harika, toprağa karışması bir harika. Nasıl oluyor? Artık sana bir zerre çok şeyler verecek. Bir kez o gözü bir yakala. Bir kez ibret nazarıyla bir bak toprağa, bir ota, bir kırıntıya, bir çöpe bir kez bak ibret nazarıyla. O gözü bir kez yakala. Ondan sonra artık her baktığından çok şeyler göreceksin. Bu olmayınca insanlar sadece nefsi arzularını düşünüyorlar. Çünkü başka bir şey yok ki hayatında. Tek düşündüğü o zaman nefsi arzuları olacaktır. O zaman tek düşündüğü para olacaktır. Bir tek parayı görecektir. Nefsi arzularını görecektir. Başka bir şey göremeyecektir. Allah Azze ve Celle bizi büyütmek istiyor. Bize bir gözlük takmak istiyor. Bize bir dürbün veriyor elimize. Her şeyde onun delillerini görecek bir göze ulaştırmak istiyor. Bu insanın yüceltilmesidir. Allah bizi yüceltmek istiyor. Bakışımızı değiştiriyor. Şeytan ise bizi alçaltmak istiyor. Bizi sadece harama baktırıyor. Allah şehevi arzuların ötesine geçirmek istiyor. Manevi lezzetlerin farkına vardırmak istiyor. Şeytan ise aşağıya indirmek istiyor. Yalnızca şehevi arzularını düşünen basit bir varlık, hayvani yönünü kuvvetlendirmek istiyor. Hayvanlaştırmak istiyor. İnhum illa kel en'am. Onlar ancak hayvanlar gibidirler. Belhum edallu sebile. Hatta hayvanlardan da aşağıdırlar. Yol bakımından, hayat bakımından, hayvandan da aşağıdırlar. O hale getirmek istiyor. Allah yüceltmek istiyor. Bakış kazandırmak istiyor. Onlar ise alçaltmak istiyor. Mekteplerde okudunuz. Mekteplerde böyle bir bakış kazandırdılar mı? her şeyin deneyini yaptırdılar. Çeşit çeşit imkanlar hazırladılar. Bilgisayarlar koydular, sinevizyonlar koydular mekteplere. Bir gün hocalara bir domatesi, bir salatalığı sınıfa getirip de Allah bunu ne güzel yaratmış çocuklar deyin, hocalar talebelerinize bunu öğretin dediler mi? Çocukken her baktığımızda onun kudretini görecek bir göz bize verilmedi. Bu gözü bize vermeyenler suçludurlar. Biz onlardan davacıyız. Bu gözü devlet herkes, her çocuğa vermek zorundadır. Her devletin vazifesidir. Her hocanın vazifesidir. Talebesine bu gözü kazandırmak zorundadır her öğretmen ve her devlet. Her baktığında Allah'ı görecek o gözü kazandırmak zorundadır. Ama o gözü vermediler. Sadece para kazanmayı, sadece şehevi arzuları gösterdiler. Bilim adına da bir takım şeyler öğrettilerse de onu da sonuçta Allah'ın bir delili olarak öğretmediler. Matematiği, fiziği, kimyayı öğrettilerse de bunu öğretirken Allah böyle kanunlar koymuş demediler. Ya bu kanunlar olmasaydı hiçbir bilim gelişmezdi demediler. Fizik kanunları, kimya kanunları olmasaydı bilim nasıl gelişecekti? Eğer Allah böyle kanunlar koymuş olmasaydı nasıl gelişecekti? Bütün insanların kalbi aynı şekilde çalışıyor. Belli bir kanun konulmuş. Damarlar aynı sisteme göre çalışıyor. Böbrek aynı sisteme göre çalışıyor. Bitkiler aynı sistem içerisinde büyüyor. Aynı şekilde. Eğer böyle kanunlar konmuş olmasaydı, her birisi başıboş, rastgele olmuş olsaydı, hangi bilim gelişebilirdi? Her insan farklı olsaydı, her kalp, her damar, her böbrek, her dalak farklı farklı olsaydı, her toprak farklı farklı olsaydı, her deniz farklı olsaydı, her şey rastgele olsaydı, hiçbir kanun olmasa sünnetullah denilen Allah'ın sünnetleri, kanunları olmasaydı bilim nasıl gelişecekti? Bilim, bilim dediğiniz nedir? Allah'ın sünnetlerini tespit eder bilim. Bilim dediğiniz bundan ibarettir. Allah bir kanun koymuştur. Matematikte, fizikte, kimyada, tıpta. Ama insan vücuduna, ama toprağa, ama ağacın gövdesine, ama gökteki yıldıza Allah bir takım kanunlar koymuştur. O kanunları bilim keşfediyor. Başka ne yapıyor? Ama Allah eğer bu kanunları koymasaydı ne olurduk diye öğretmediler. Suyun kaldırma kuvvetini öğrettiler fizikte veya fen dersinde. Fakat çocuklar, bu suyun bu kaldırma kuvveti olmasaydı denizlerde gemiler gidemezdi. Allah ne güzel bir kanun koymuş, denizler bize boyun eğdirmiş. Koca koca gemiler yapıyoruz ve bu gemiler bu kadar ton yükleri taşıyorlar ve götürüp getiriyorlar. Eğer kaldırma kuvveti olmasaydı hiçbir şey yapamazdık demediler. Her şeyi Allah'a bağlamak zorundasın. Bağlamadılar. Bu hıyanettir. Allah'a karşı hıyanettir. Hakikatlere karşı hıyanettir. Millete karşı hıyanettir. Yeni nesle karşı hıyanettir. Bu nankörlüktür. İn yeşe yuskini rih. Eğer Allah istese o rüzgarı durduruverir. Geminizi götüren o rüzgarı durdurur. Kim o zaman rüzgar yaratacak size? Feyazlanne revakide ala zahri. Ve denizin yüzeyinde dura kalırlar. Eğer Allah rüzgarı durdurmayı istese, durdursa, o zaman ne yapardınız? okyanusun ortasında kalıverirdiniz. Ne yapabilirsiniz? Allah Azze ve Celle rüzgar nimetini de bize hatırlatıyor. O hiç düşünmediğiniz o rüzgar var ya, meğer ne büyük nimetmiş. O rüzgar sayesinde yalnızca gemiler gitmiyor. O rüzgar sayesinde her şey oluyor. Hava da o rüzgar sayesinde temizleniyor. Bitkilerdeki bir takım döllenmeler o rüzgarla oluyor. O rüzgarın nice faydaları var. Allah Azze ve Celle burada sadece gemiyi misal veriyor. Ama hakikatte rüzgarın faydası bir tek gemiye değildir. Bunlar birer misaldir. Ama gerisini siz düşünün deniliyor. Eğer rüzgarınızı durdursa ne yaparsınız? Havayı temizlemese ne yapacaksınız? Her gün havayı kirletiyoruz. Bütün araçlardan çıkan gazlar, bütün sobalardan çıkan dumanlar ve daha neler neler. Her gün havayı kirletiyoruz. Allah havayı tekrar temizliyor, tekrar temizliyor, tekrar temizliyor. Ya temizlemeseydi ne yapardınız? Gücünüz yeter miydi rüzgar estirmeye? Gücünüz yeter miydi havayı temizlemeye? Allah Azze ve Celle bunları neden anlatıyor? Ya Rabbi biz bunları biliyoruz. Bildiğimiz bir şeyi mi bize öğretiyorsun yeniden? Allah demek istiyor ki ey kullarım, biliyorsunuz ama düşünmüyorsunuz. Kafa yormuyorsunuz. İbretler çıkarmıyorsunuz. O yüzden de kuvvetli bir imana sahip olamıyorsunuz. Ve madem ki biliyorsunuz, o halde madem ki denizde o koca gemiyi denizin yüzeyinde tutan Allah'tır. Madem ki onu yürüten, o rüzgarı yaratan Allah'tır. O halde neden başkalarının dediği gibi yaşıyorsunuz? Madem ki kainatın padişahı O'dur, neden sizin memleketinizin padişahı da Allah değildir? Madem kainatın padişahıdır, sizin padişahınız neden değildir? Madem rızkınızı veren O'dur, madem denize kaldırma kuvveti veren O'dur, madem rüzgarı yaratan O'dur, madem her şeyin sahibi O'dur, senin de sahibin O'dur. O halde neden Allah'a değil de başkalarına teslim oluyor, onların izinden gidiyorsunuz? Kur'an-ı Kerim Allah'ın nimetlerini çok sık anlatır, bize hatırlatır. Bilmediğimiz için değil. Mekke'nin müşrikleri, putperestler bunları biliyorlardı. Ayette buyurur ki ey Resulüm, onlara sorsan gökleri kim yarattı desen Allah derler. Sorsan onlara yeri kim yarattı desen yine Allah derler. Müşrikler, putperestler Allah derler. De ki onlara, o halde neden Allah'a ortak koşuyorsunuz? Neden o zaman başkalarının peşinden gidiyorsunuz? فَاَيْنَ تَزْحَبُونَ Nereye gidiyorsunuz? Madem ki Allah yaratan o halde neden başkalarının peşinden gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Mekke'nin müşriği böyle cevap veriyor. Allah diyor yani. Reddetmiyor. Ama Allah Azze ve Celle hala bunları anlatıyor. Çünkü Allah'ın varlığını kabul ediyorlar ama bunları yaratan da O'dur biliyorlar ama ona teslim olmuyorlar, başkalarına teslim oluyorlar, Allah'a şirk koşuyorlar. Allah'ın dediği gibi yaşamıyorlar, başkalarının dediği gibi yaşıyorlar. Hayatlarına Allah hükmetmiyor, başkaları hükmediyor. Halbuki Allah kanun koymuş, kitap göndermiş. Onlar başkalarından, başka merkezlerden kanunlar alıyorlar. Allah Azze ve Celle onlara bunu hatırlatmak ister. Nimetlerine yemin eder Allah. Güneşe yemin eder, aya yemin eder. Kendi yarattıklarını Allah yemin eder. kendi yarattığı nimetlerden bahseder, bizi hatırlatır. Bilmediğimiz için değil. O günküler ateist olduğu için değil. Herkes biliyor bunları. Fakat Allah Azze ve Celle insanlara bunları, madem ki bunları biliyorsunuz, o halde neden başkalarının peşinden gidiyorsunuz demek için nimetlerini hatırlatır. O gözü bize kazandırabilmek için nimetlerini hatırlatır. Başka bir şekilde bakmayı öğrenelim diye bize bunları hatırlatır. Kainat kitabını okutmak istiyor yani. Allah'ın birinci kitabı kainat kitabıdır. İkinci kitabı Kur'an'dır, Tevrat'tır, İncil'dir. Evvela birinci kitaptır. Birinci kitabı okumayanlar, anlamayanlar ikinci kitabı da anlamayacaklardır. Kainat kitabını okumayan müftü Kur'an'ı da anlamayacaktır. Kainat kitabını okumayan ilahiyatçım Kur'an'ı da anlamayacaktır. Çünkü Allah'ın birinci kitabı kainat kitabıdır. Kainat kitabını okumayan adam Allah ile irtibat kuramayacaktır. Bu irtibatı sağlamadan da bu ayetler ona çok bir şey ifade etmeyecektir. Onun için evvela kainat kitabını okumak icap eder. Allah ile irtibat kurmanın en kestirme yolu kainat kitabını okumaktır. O yüzden Kur'an sürekli kainata temas eder. Biliyorsunuz ama düşünmüyorsunuz demek ister. Üzerinde kafa yormuyorsunuz. Ve Allah bize bir gözlük takmak ister. İnne fî zâlike le âyâtin li kulli sabbârin şekûr. İşte bunda, yani denizde bu şekilde gemilerin gitmesi, gemilerin suyun üzerinde durabilmesi ve rüzgarın onları itmesi, bütün bunlarda her bir sabber ve şekur için deliller vardır. Demek ki sabber yani çok sabırlı, şekur yani şükreden bir kimse olmadıkça demek ki bunlar bize bir şey ifade etmeyecektir. Bunlarda kim için deliller vardır? Sabber olanlar ve şekur olanlar için. Nasıl bir alaka var burada, yani burada ayetin başıyla sonu arasında sabbar ve şekur isimleri, bu sıfatlar, bu sıfatlara sahip müminler neden burada bu söyleniyor? Sabbar ve şekur olanlar için bunlarda delil var. Sabbar ve şekur değilseniz, yani size bir şey ifade etmeyecektir ne deniz, ne güneş, ne ay. Sabbar ve şekur olmayana bir şey ifade etmeyecektir. Neden sabbar olanlara bir şey ifade ediyor da diğerlerine etmiyor? Çok sabırlı olanlar neden onlara bir şey ifade ediyor? Çünkü iman üzere kalabilmek sabırlı olmakla mümkündür. Sabbar olanlar, şeytana karşı sabır gösterenler, şeytanın vesveselerine karşı direnenler, dayananlar, işte ancak onlar imanları üzerinde devam edebilirler. Ölene kadar iman üzere gidebilmek zordur yani. Sabbar olanlar iman üzere dayanırlar. Çünkü onlar sabırlıdırlar. Sabır gösterirler ve onlar artık baktıkları zaman görmeye de başlarlar. Demek ki kainat kitabını okuyabilmek, bakınca bir şeyler görebilmek de buna bağlı. O yüzden sabbar olanlar diyor, bir manası da bu. Çok bakanlar ve çok bakmaya tahammül edenler. Yani hemen göremeyeceksiniz bunları. Yıllarca bakacaksınız, belki göremeyeceksiniz. Sonra görmeye başlayacaksınız. O halde sabber olmak zorundasınız. Çünkü görmek zorundasınız. Hazreti Musa aleyhisselam bir insanı yanlışlıkla öldürmüştü peygamber olmadan evvel gençliğinde. Kaçmış gitmişti. Gitti dağda İki tane genç kız gördü, çobanlık yapıyorlardı. Başka erkek çobanlar da vardı. Neyse, kızların koyunlarını da suladı. Kendisi dedi ki sizin yerinize ben su vereyim mi? Sen bilirsin dediler. Sonra kızların babası onu çağırdı. Kızlardan biri geldi, dedi ki babam seni çağırıyor, ücretini vermek istiyor. Gitti Musa Aleyhisselam. Çok zor durumdaydı. Günlerce kaçmıştı. Açtı, susuzdu, uykusuzdu, yorgundu. Kızların babası ona dedi ki onun başından geçenleri dinledi. Bir rivayete göre bir peygamberdir. Şuayb Aleyhisselam olduğu söylenir. Bir rivayette bir peygamberin akrabası salih bir insandı. Ve onun hikayesini, başından geçen olayları dinledikten sonra ona demişti ki burada bizimle beraber kal 8 sene. Dağda koyunlarla bizimle yaşa, tabiatın içerisinde 8 sene. Eğer 10 seneye tamamlarsan daha da iyi olur. Ama en az 8 sene kalacaksın. Eğer bunu başarırsan bizimle beraber burada hem yaşamış olursun, hem de 8 sene sonra sana kızımın birini veririm. Hangi kızımı istiyorsan sana onu veririm, evlenirsin. Ondan sonra serbestsin. Anlaştılar. Kur'an-ı Kerim 8 sene mi 10 sene mi kaldığını belirtmez. Ama peygamberimize sordular. 8 sene mi kaldı 10 sene mi ya Resulallah dediler. Buyurdu ki en güzelini yaptı. Ona tamamladı. 10 sene kaldı yani. 10 sene kaldı ve sonra karısını aldı. Giderken yolda, gecenin karanlığında, dağ başında bir yerde uzaktan bir ateş gördü. Ateş hissetti ya da. İnni enestu nara, bir ayette böyle geçer. Ateş hissettim. Bir şey olacak yani. Hissediyor Musa Aleyhisselam. Uzaktan bir ateş görünüyor. Kışın soğuğunda, dağın başında üşüyorlar. Bir ateşe ihtiyaçları var. Sığınacakları bir yere ihtiyaçları var. Yollarını kaybetmiş vaziyetteler. İşte o sırada böyle söyledi. Bir ateş hissettim. Bir şey olacak sanki. Ateş gördüm demiyor bu ayette. Ateş hissettim diyor. Halbuki ateş görülür. Bir ateş hissettim. Sanki bir şeyler hissediyor. Sanki içinden bir ateş. Ve sen dedi burada bekle. Ben gidip bakayım. Gitti ve orada Allah Azze ve Celle kendisiyle konuştu. Bir ağaç yanıyor gibi ama aslında ateş mateş yok ortada. Sanki şimdiki ifadeyle lamba gibi. Yanmıyor ama yanıyor. Ateş yok ortada ama ışık var. Nur var. Ve Allah Azze ve Celle kendisiyle konuştu. Ben Allah'ım ey Musa diye bir ses işitti. Ne zaman bu makama erişti? 10 sene kainat kitabını okumaya tahammül gösterdikten sonra. Sabber değil miymiş Hazreti Musa? 10 sene dağ başında o salih zatın sözü üzerine ona güvenerek. Çünkü onun böyle bir eğitime ihtiyacı vardı. Büyük bir dava omuzuna verilecekti. Firavun'a karşı git konuş diyecekti Allah. Firavun'a karşı gidecek ve konuşacaksın. Halbuki Musa Firavun'dan kaçıyor. Bir adam öldürmüş, onlardan birisini öldürmüş ve kaçıyor. Zaten Firavun onun peşinde. Ve Allah ona diyecek ki git Firavun'a anlat. Böyle bir olay başına geleceği için Allah Azze ve Celle onu hazırladı. 10 sene ona kainat kitabını okuttu, okuttu, okuttu. Artık Musa Aleyhisselam neye baksa Allah'ı görüyor hale geldi. Her zerrede onu görmeye başladı. İşte ondan sonra ona bu ağır görev verildi. Git Firavun'a. Allah Azze ve Celle görev vermeden evvel eğitir. hem onun sabrını geliştirdi, hem kainatı görecek bir göze ulaştırdı. Ona bir gözlük taktı. Artık o gözlükle bakıyordu her şeye. Bu düzeye gelen kimseye görev verildi. Allah'ın görevlendirdiği hiç kimse davadan dönmemiştir. Allah görevlendirmişse, Allah seçmişse, Allah'ın seçiminde hata olmamıştır. Bizim seçtiklerimizde hata olur, biz insanız. Ama Allah Azze ve Celle seçtiği zaman hatasız seçer. Hem de onu mükemmel bir şekilde eğitir. Vallahi işte o yüzden her bir sabber için, çok sabreden adam kainata bakıyor, bakıyor, bakıyor, yıllarca belki bir şey göremiyor. Gökyüzüne bakıyor, anlamıyor. Çiçeğe bakıyor, anlamıyor. Ama sabrediyor. Bir gün göreceğim nasıl olsa diyor. Ve devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Ve sonra artık görmeye başlıyor. Her zerrede onu görüyor. İşte o zaman Allah ona görev veriyor. Kalbine böyle bir muhabbetullah girmemiş, marifetullah'a ulaşmamış, Allah'ı tanımamış, tanımamış ki sevsin, tanısaydı severdi. Allah'ı tanımamış adam muhabbetullah'a da ulaşamayacaktır. Ve işte o zaman bu yolda dayanamayacaktır. Dayanamayanlar hakiki imana ulaşmadıkları için dayanamazlar. Kainat kitabını okumadan hakiki imana ulaşamayız. Kitap okumakla, başka kitaplar okumakla hakiki imana ulaşılmaz. Hakiki imana ulaşmanın en kestirme yolu kainat kitabını okumaktır. Çünkü Allah en güzel kainatta görülür. Allah kudretini, sanatını, ilmini, rahmetini en açık seçik şekilde kainatta gösterir bize. Dolayısıyla böyle olmayanlar, kainat kitabını okumayanlar hiçbir zaman kamil imana ulaşamazlar. O zaman da görev adamı da olamazlar. Tahammülleri az olur. Allah'ı sevmeyenin nefesi kısa olur. Dayanamaz. Çünkü yol uzundur. Ve iman üzere sabit kalabilmek zordur. O yüzden Allah Azze ve Celle bunda, bu söylenen delillerde, gemide vesairede sabber olanlar, sabredenler, yani şeytana karşı mücadele vermeyi göze alanlar, buna karşı sabredenler için bir delil var. Sabredemiyorsa ona delil yok. Çünkü delili görebilmek için sabırlı olmak lazım. Kafa yormayı göze almak lazım. Kafa yormayı göze alamayanlar sabırlı değildirler. Tefekkür etmeyi göze alamayanlar sabırlı değildirler. Tefekkürü göze alamıyorsan, bir elmaya 5 dakika bakamıyorsan sabırlı değilsin. Gökyüzüne hiç baktın mı yarım saat? Hiçbir yıldıza baktın mı yarım saat? Yediğin elmaya bir gün mü, 5 dakika baktın mı? Sabredemedin değil mi? Bir gün bak, dene. Göreceksin. Yarım dakika sonra başka bir şey aklına gelecek. Dikkatin dağılacak. Yarım dakika dayanabileceksin. Çünkü zordur düşünmek. Boş boş bakmak kolaydır. Düşüne düşüne bakmak zordur. İşte o yüzden Kur'an buyuruyor ki bu deliller kim için delildir? Kim görür ve anlar? Sabber olanlar. Düşünme zahmetine katlananlar. Sabır ekseriyetle ulema tarafından 3'e ayrılmıştır. Tasavvuf ehli sabır 3 kısımdır der. Farzlara karşı sabır, haramlara karşı sabır, musibetlere karşı sabır. Aslında 3 çeşit diyemeyiz. Ana hatlarıyla 3 çeşittir. Aslında çok daha çeşitleri vardır. Burada Allah Azze ve Celle tefekkürü bile aslında bir sabır çeşidi olarak gösteriyor bize. Demek ki tefekküre sabretmek, düşünmeye sabretmek, bu da bir sabır çeşididir. Kimi farzlara karşı sabır gösteremez, mesela namaza tahammül edemez. Kimi harama karşı sabır gösteremez, mesela gözün haramdan koruyamaz. Kimi bunlara karşı sabır gösterse de musibetlere karşı sabır gösteremez. Bir musibete uğrasa ah vah eder, feryadı figan eder, ortalığı velveleye verir. Halbuki Allah kendisini yükseltmek istemişti. Anlamaz. Rabbim beni yükseltmek istiyor herhalde deyip sabredeceğine onu gösteremez ve feryadı figan eder. Bir kısmı da sabrın bir başka şekli, çeşidi. Nimetlere karşı da sabır gerekir. Her ne kadar nimete karşı şükür ifadesi daha çok yaygınsa da ekseri öyle bilinir. Musibete sabır, nimete şükür diye bilinir. Halbuki öyle değildir. Nimete de sabır gerekir. Elinde bir nimet olacak, bir güç olacak ve sen zulmetmeyeceksin. Buna sabır lazım. Gücün olacak ama adaletli olacaksın. Zulmetmeyeceksin. Buna sabır lazım. Nimete karşı da sabır lazım yani. Allah Azze ve Celle burada sabır olanlar hem farzlara karşı sabır gösteriyor, yapıyorlar, farzlar yapıyorlar. Dolayısıyla onlar farzları yapabilenler, farzlara karşı sabır gösterenler, namaz kılanlar, oruç tutanlar, cihad edenler, farzlara karşı sabır gösterenler, onlar böyle baktıkları zaman görürler. Demek ki farzları yapanlarda bu gözün oluşması kolaylaşmaktadır. Farzları yapmıyor, farzlara karşı sabır göstermiyor, onları yapmıyor ise onda böyle bir göz de oluşmayacaktır. Haramları yapıyor, haramlara karşı sabır gösteremiyor ise haramı yapan adamda böyle bir göz olmayacaktır. Haram işlemek onun böyle bir gözden mahrum olmasına sebep olacaktır. Harama bakan adam baktığı şeylerde ibret alamayacaktır. Harama bakan adam kainat kitabını okuyamayacaktır. Çünkü harama karşı sabredemedim. O halde bu deliller onun için delil olamayacak, bir şey göremeyecek. Bakacak ama göremeyecektir. Çünkü harama bakmaktadır. Çünkü haram yemektedir ya da haram lokma yiyen adam baktığı zaman göremeyecektir. Çünkü ayet buyuruyor ki sabır olanlar için delildir bunlar. Eğer sabırlı değilse bunlar ne kadar delil önüne konulursa konulsun baktığı zaman da göremeyecektir. Musibetlere karşı sabır gösteremeyen adam o da baktığı zaman göremeyecektir. Demek ki farzlara sabrettikçe, haramlara sabrettikçe, musibetlere sabrettikçe insanda böyle bir göz oluşmaktadır. Allah Azze ve Celle onun sabrına mükafat olarak ona böyle bir göz ve gözlük vermektedir. Demek ki bu bedava değildir. Baktığı zaman görecek bir göze ulaşmak, Allah'ın evliyasından olmak bununla mümkündür. Evliya çok namaz kılan adam demek değil. Baktığı zaman gören adamdır. Ve bakıldığı zaman da Allah'ın hatırlanıldığı adamdır. Hem baktığı zaman Allah'ı hatırlar, hem bakıldığı zaman Allah hatırlanır. Bunlar velidirler. Allah Azze ve Celle o makamı sabretmeyenlere vermeyecektir. Eğer tefekküre, tefekkür zahmetine sabretmezse günahlara girecektir. O zaman o günahların cezasını çekecektir. Ona sabretmek zorunda kalacaktır. Burada sabır göstermeyen adam, ben kafa yoramam böyle şeylere diyen adam, ben film seyretmek istiyorum diyen adam, ben harama bakmaktan hoşlanırım diyen adam, ben para saymaktan hoşlanırım diyen adam, ben banka cüzdanına bakmayı çok seviyorum diyen adam, hiçbir zaman bu göze ulaşamayacaktır. Ve günahlardan da kaçınamayacaktır. Dolayısıyla da cehenneme sabretmek zorunda kalacaktır. Tefekküre sabretmeyen cehenneme sabretmek zorunda kalır. Bu hem sabbar için hem şekur için bir delildir. Bu sayılan deliller şükredenler için de bir delildir. Çünkü bunlar şükreden insanlardırlar. Şükreden insanlar oldukları için her baktıkları zaman elhamdülillah derler. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükredemez buyuruyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlara teşekkür edemiyorsa Allah'a da şükretmeyecektir. Kendi üzerinde hakkı olan insanlara, anasına, babasına, hocasına, kocasına, her neyse, kendi üzerinde hakkı olan insanlara teşekkür edemeyen insanlar, bunu itiraf edemeyen insanlar Allah'a da şükretmeyeceklerdir. Eğer bir insan Allah'a şükretmiyorsa insanlara da teşekkür etmiyordur. İnsanlara teşekkür etmiyorsa Allah'a da az şükrediyor veya şükretmiyordur. Şükredenler görürler. Şükredecek bir kalbe ulaşmış olanlar, İşte onlar bu delilleri, sayılan delillerin delil olduğunu görebilirler. Demek ki böyle bu sıfata sahip olmayanlar göremeyeceklerdir. Ne biliyorlar yani? Ya Allah o rüzgarı durdursa ne yaparlar? Ev yubikhunne bima kesebu, yahut da onları helak etse ne yapacaklar? Kazandıklarıyla onları helak etsem, günahları sebebiyle onların gemisini batırsa ne yapacaklar? Bir mekese bu günahları manasına da gelir. Günahları sebebiyle onları batırsa, helak etse manasına da gelir. Daha evvelki ayetle beraber düşünürseniz, ve ma esabekum min musibetin fe bima kesebet eydikum, başınıza gelen her musibet kazandığınız günahlar sebebiyledir. O ayetle beraber düşünürseniz burada denilmiş oluyor ki onları kazandıkları sebebiyle batırsa Allah, yani günahları sebebiyle batırsa ne yapacaklar? Engelleyebilirler mi? Bir mekese bu aynı zamanda kazanç manasına da gelebilir. Yani kazandıkları mallar ile birlikte onları gemiyle batırsa Allah ne yapacaklar yani? Yani engelleyebilirler mi? Yani denize mi karşı koyacaklar? Okyanusla mı mücadele edecekler? Ne kadar acizsiniz demek isteniyor. Acizliğinizi bilin. İnsan acizliğini bilmiyor. Güç ve kuvvet eline geçince kendini bir şey zannediyor ve sperimden yaratıldığını unutuyor, çamurdan yaratıldığını unutuyor. Allah sürekli olarak kitabında bizi tanıtır. Daha ilk ayetlerinde hatırlayın, İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min halak. Oku ama kafana göre değil, yaratan Rabbinin adıyla oku. Önce kainat kitabını oku. O zaman hangi ilmi okursan oku, artık yaratan Rabbinin adıyla okunmuş olursun. İster matematik oku ondan sonra, ister fizik oku, ister tıp oku. Ne okursan oku, ondan sonra yaratan Rabbinin adıyla okumaya başlarsın. Sana o gözlük takılır, artık o gözlükle bakarsın. Artık o şekilde okumaya başlarsın. Halakal insane min alak. İnsanı Allah alaktan yarattı buyurmuştu. Yani ey insan sen busun. Allah birinci ayetiyle kendisini tanıtıyor. İkinci ayetle de bize bizi tanıtıyor. Ey insan ben yaratan ve Rabbinim. Hem yaratıcınım hem de kanun koyanınım. Ben buyum. Sen nesin? Halakal insane min alak. Sen alaktan benim yarattığım bir varlıksın. Spermle embriyo, spermle yumurtanın birleşmesinden meydana gelen embriyodan seni yarattım o kadar. Haddini bil. Ne kadar güzel bir başlangıçtır bu. Bundan daha güzel başlanabilir miydi? Allah iki ayetle özetledi aslında. Ey insan oku. Bil ki ben yaratanım ve Rabbinim. O şekilde oku. Beni böyle bil, kendini de sperimden yaratılmış olduğunu bil. Haddini aşma. Dünyaya geleceksin ve kendini bir şey zannedeceksin. Ben yaparım ederim diyeceksin. Ben güçlüyüm, kuvvetliyim diyeceksin. Halbuki sperimden yaratıldın. Bunu unutma. Allah kitabıyla hem kendini tanıtır hem de bize bizi tanıtır. Ne olduğumuzu öğretir. Burada eğer o gemiler batırsa ne yapacaklar buyuruyor yani. Yani siz okyanusa mı gücünüz yetecek? Acizliğinizi bilin. Sperimden yaratıldığınızı unutmayın. Demek insan çabuk unutur. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Siz Allah'ı unutursanız Allah da size sizi unutturur. Siz Allah'ı unutursanız, kainat kitabını okumazsanız Allah'ı unutursunuz. Allah'ı unutursanız Allah da size sizi unutturur. Sperimden yaratıldığınızı, aciz bir varlık olduğunuzu unutursunuz. Kendinizi bir şey zannetmeye başlarsınız. Halbuki aciz bir varlıksın. Su gemine dolduğu zaman bir şey yapamazsın. Bir dalga geldiği zaman, alabor ettiği zaman, hiç batmaz denilen Titanik'i nasıl batırdı Allah? Bu gemi batmaz diyorlardı. İlk seferinde batırdı. Allah Azze ve Celle kibirlilerin hasmıdır. Kibirli olma, hasmın Allah olur. Hasmın Allah olursa sen bu mücadeleyi kazanabilir misin? Allah'la mücadele eden kazanabilir mi? Allah Azze ve Celle bize acziyetimizi hatırlatıyor. Eğer onları o kazandıkları sebebiyle batırsa ne yapacaklar? Ama buna rağmen ve yafu an kesir, Allah çoğunu bağışlamaktadır. Onun sayesinde batmıyorlar. Yani sizi denizin üzerine götüren Allah, ya rüzgar durdursa ne yapacaksınız denizin ortasında? Şimdi motor var diyecekler. Motoru da durdursa be hey cahil adam. Motoru da durdurur rüzgarı durduran. Ne yapacaksın okyanusun ortasında? Bizim motorumuz var diyenler, biz batmayız diyenler, önlemleri aldık diye konuşanlar, tüm hesaplamaları yaptık diyenler, hesaplarında hiç Allah olmayanlar. Eğer rüzgarı durdursa yahut da sizi batırsa, aşırı bir rüzgar gönderse mesela, kasırgalar gönderse, ne yapacaksınız? Ama Allah Azze ve Celle çoğunu bağışlamaktadır. Onun sayesinde ayakta duruyorsunuz. Ve alemel lezine yücadilüne fi ayetine ma lehum min mahis. Bilsinler o kafirler, o ayetlerimiz konusunda, ayetlerimiz hakkında tartışmaya giren, mücadeleye girenler bilsinler ki Onlar için bir kaçış yok. Hiçbir yere kaçamayacaklar. Kainatın sahibi Allah tehdit ediyor. Seni birisi, çok güçlü bir adam tehdit etse, bir vali, bir başbakan, bir istihbarat başkanı, bir mafya lideri, çok güçlü bir mafya lideri tehdit etse, ne kadar korkarsın, öyle değil mi? Kaçamazsın diyor sana. Göstereceğim sana diyor. Gözüne uyku girer mi? Yakında göreceksin diyor. Kaçacak yer bulamayacaksın diyor. Ölmek için bana yalvaracaksın diyor. İşkenceyle seni doğruya doğruya öldüreceğim seni diyor. Derse ne yaparsın? Bundan korkanlar Allah tehdit ediyor. Allah'tan korkmuyorlar. Onlara bir mahis, kaçabilecekler bir yer yok. O zaman ellerini kaldıracaklar denizin ortasında kaldıklarında, kasırgalar çıktığında ya da ya Rab ya Rab diyecekler. Denizin ortasında ya Rab ya Rab diyenler neden karaya çıktıkları zaman Allah'a karşı savaş açıyorlar? Zaten biz de karadayken ya Rab ya Rab diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Karadayken bizimle mücadele edenler, Allah'a karşı mücadele verenler, denize düştükleri zaman onlar da ah ya Rab ya Rab diyecekler. Zaten biz de bunu söylüyorduk. Demek aynı noktaya geldik. Farkımız, siz onu denizde söylediniz. O makbul değil. Boğulurken söylediğin makbul değil. Firavun da öyle dedi. İman ettim dedi boğulurken. Allah da şimdi mi dedi? Kabul etmedi. Ama bu şunu gösteriyor. Fıtrat öyle bir anda Allah'a dönüyor. Ondan başka bir kaçış yerinin olmadığını fıtrat biliyor. Denizin ortasında ya da uçakta giderken sarsıntı geçirdiği zaman uçak, herkesin yüzü sapsarı olduğunda Allah bilmeyenler bile o sırada ellerini kaldırıyorlar. Belki vardır, belki yardım eder diyorlar. İman ehli o sırada Allah'ın dediği olur diyor. Başka bir şey olmaz. Onlar o anda Allah'ı bu şekilde hatırlıyorlar ve eğer o şekilde ölecek olsalar makbul değildir. Öyle bir iman da kabul edilmeyecektir. Ama sonuçta bu fıtratımızı göstermektedir. Sıkıştığı anda kul her şeyi terk etmektedir ve sadece Allah'a yönelmektedir. Daha evvel anlatmıştım. İkrime, Ebu Cehil'in oğlu İkrime, Efendimiz'den kaçtı, gidiyordu. Bir gemiye bindi. Uzaklara gidecekti. Artık her şeyini kaybetmişti. Mekke'de fethedilmişti Müslümanlar tarafından. Artık orada yaşamak için bir sebebi kalmamıştı. Yaşayamazdı. Başımı alıp gideyim buralardan dedi. Davamız çöktü. Kabe'yi de Mekke'yi de kaybettik dedi. Üzüntülü bir şekilde çekip gidiyordu. Gemiye bindi. Gemide giderlerken Kur'an'ın burada ifade ettiği gibi bir kasırga ve gemi alabora olmak üzere o putperestler hepsi putlarını bıraktılar. Allah'a yalvarmaya başladılar. Halbuki karadayken putlara da yalvarmalıyız, Allah'a da yalvarmalıyız diyorlardı. Allah'a da ibadet etmeliyiz, putlara da etmeliyiz diyorlardı. Bu putların Allah katında kıymeti vardır. Bunları Allah'a yaklaşmak için aracı olarak kullanıyoruz diyorlardı. Allah'a direkt olarak yaklaşamayız diyorlardı. Allah'a şirk koşmamız lazım diyorlardı yani. O putların kainatın idaresinde söz sahibi olduğuna inanıyorlardı. Ama hepsini unuttular. Ellerini kaldırıp ya Rab ya Rab dediler. İkrime o fırtına, o kasırga esnasında gemi alabora olmak üzere herkes feryat figan, o sırada İkrim'e düşünüyordu. Muhammed zaten bize başka bir şey söylemiyordu ki dedi. Zaten Muhammed de bunu söylüyordu. Bırakın bütün putlarınızı, sadece Allah'a yalvarın diyordu. Şimdi herkes onun dediğini yapıyor. Demek ki Muhammed doğru söylüyormuş dedi. Ve ya Rabbi dedi, eğer ben karaya çıkarırsan iman edeceğim, Muhammed'e gideceğim, teslim olacağım. Anladım dedi. Bir gün köşeye sıkışırsa bir kafir, o da elini kaldıracak, Allah'a yalvaracak. Ama bugün bize karşı mücadele ediyor. Köşeye sıkıştığında madem Allah'a yalvaracaksın, neden bugün Allah'a karşı mücadele veriyorsun? Bunu düşünmüyor. Demek ki henüz daha o noktaya gelmemiş. Bir gün gelecektir. Ama Allah İkrim'e verdi fırsat, ona verir mi bilmem. İkrim'e döndü geldi ve iman etti. Allah'tan başka kaçılacak bir yer yok. Madem ki yok, o halde onun dediği gibi yaşamak zorundayız. Madem ki ondan başka kaçılacak bir yer yoktur, ne bu dünyada ne de ahirette, o halde onun kanunlarına göre yaşamak zorundasın. Allah Azze ve Celle'nin kaçacak bir yer yok demesinin sebebi budur. Herkes zaten kabul eder, Allah'tan başka kaçılacak bir yer yok. O zaman bunun tekrar söylenmesinin ne manası var? Duygularımızın harekete geçirilmesi hedeflenmiştir. Duyguların harekete geçmesi isteniliyor. Daha iyi anlaşılması isteniliyor. Üzerinde kafa yorulması isteniliyor. Ve madem ki ondan başka kaçılacak bir yer yok, o zaman neden başka ideolojilere sığınıyorsunuz? Başka fikirlerin peşinden gidiyorsunuz? Madem ki başka kaçılacak bir yer yok, neden Amerika'ya sığınıyorsunuz? Neden Avrupa'ya sığınıyorsunuz? Neden demokrasiye sığınıyorsunuz? Ondan başka kaçılacak bir yer yok. Allah yalnızca kendi kitabına göre yaşadıysan kabul edecek. Ya Rabbi ben filan ideolojinin peşinden gitmiştim, bunlar kabul edilmeyecek. Allah'tan başka kaçılacak bir yer yoksa, Allah'tan başka itaat edilecek bir makam da yok demektir. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi görecek bir göz bizlere nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.